Ayrım 4, Nemesis, Joe Nesbo, sayfa 50. Geniş oturma odasındaki tanıdık masayla sandalyelerin epey üstünde tanıdık avize asılı duruyordu. Harry duvarların eskiden açık renk, beyaz veya belki de sarı olduğunu düşündü ama emin değildi. Şimdi ise maviydi ve oda daha küçük görünüyordu. Belki de Anna mekanı daraltmak istemişti. Yalnız yaşayan bir insanın 3 misafir odalı, 2 geniş yatak odalı, 3,5 metre yükseklikte tavanı olan bir dairenin içini doldurması kolay değildir. Harry Anna'nın eskiden bu dairede ninesinin de tek başına yaşadığını söylediğini anımsadı. Kadın ünlü bir soprano olduğundan şarkı söyleyebildiği süre boyunca dünyayı dolaşıp burada çok zaman geçirmemişti. Anna mutfağa girip gözden kayboldu. Harry ise oturma odasına bakındı. Oda çıplaktı, boştu. Odanın ortasında duran dört yana açılmış tahta bacaklı, sırtından iki halka çıkan İzlanda midillisi büyüklüğünde bir kuplu beygir hariç. Harry gidip pürüzsüz kahverengi deriyi okşadı. ''Jimnastiğe mi başladın?'' diye seslendi. ''Kuplu beygiri mi diyorsun?'' diye karşılık verdi Anna mutfaktan. ''Erkekler için değil mi bu?''
''Evet, bira istemediğine emin misin Harry?''
''Gayet eminim.'' diye bağırdı Harry. ''Ama cidden bunun burada ne işi var?'' Kadının arkadan gelen sesi Harry'nin sıçramasına yol açtı.
''Çünkü erkeklerin yaptığı şeyleri yapmayı seviyorum.''
Harry döndü. Kadın süveterini çıkarmıştı ve kapı eşiğinde duruyordu. Bir eli belindeydi, diğeri ise kapı çerçevesine yaslanmıştı. Harry onu tepeden tırnağa, süzme dürtüsüne direndi.
''Oslo Jimnastik Kulübü'nden aldım. Bir sanat eseri olacak, bir enstalasyon. Temas gibi tıpkı. Onu unutmamışsındır eminim.''
''Hani masada duran bir kutu vardı, üstü örtülüydü ve içine elini sokabiliyordun. İçinde de el sıkışabileceğin bir sürü yapay el vardı.''
''Veya okşayabileceğin, veya flört edebileceğin, veya reddedebileceğin. Isıtma sistemleri sayesinde vücut sıcaklığındaydılar. Epey beğenilmişti değil mi? İnsanlar masanın altında saklı biri var sanıyorlardı. Gel de sana başka bir şey göstereyim.''
Harry onun peşinden en uzak odaya gitti. Kadın odanın sürme kapısını açtı. Sonra Harry'i elinden tutup odanın karanlığına çekti. Işık yanınca Harry başta lambaya baka kaldı. Yaldızlı bir abajurdu. Bir elinde terazi, diğerinde ise kılıç tutan bir kadın şeklindeydi. Kılıcın dış kenarına, teraziye ve kadının başına birer ampul yerleştirilmişti. Ve her biri birer yağlı boya tabloyu aydınlatıyordu. Tablolardan ikisi duvarda asılıydı. Henüz tamamlanmadığı belli olan üçüncüsü ise sol kenarına sarı ve kahverengi lekelerle kaplı bir palet tutturulmuş bir şövalenin üstündeydi.
''Bunlar ne tarz tablolar?'' diye sordu Harry.
''Portreler, görmüyor musun?''
''Evet, şunlar gözler mi?'' Harry gösterdi. ''Şu da ağız galiba.''
Anna başını yana eğdi.
''İstersen öyle de diyebilirsin. Üç adam var.''
''Tanıdığın birileri mi?''
Anna yanıt vermeden önce Harry'e düşünceli bir edayla uzun uzun baktı.
''Hayır, onların hiçbirini tanıdığını sanmıyorum Harry. Ama çok istersen tanıyabilirsin.''
Harry tabloları daha yakından inceledi.
''Görebildiğin şeyleri söyle bana.''
''Kaykaylı komşumu görebiliyorum. Ben anahtarcıdan çıkarken arka odadan gelen bir adamı görüyorum. Bir de M'deki garsonu ve şu televizyon yıldızını, Perstale Löning'i.''
Kadın güldü. ''Retina'nın her şeyi ters çevirdiğini, dolayısıyla beynine önce bir ayna görüntüsünün gittiğini biliyor muydun? Nesneleri gerçek halleriyle görmek istiyorsan aynadan görmelisin. O zaman tablolarda çok farklı insanlar görürsün.''
Kadının gözleri parlıyordu. Harry itiraz edemedi. Retina'nın görüntüleri aynalar gibi ters değil, tepe taklak çevrildiğini söyleyemedi.
''Bu benim son başyapıtım olacak Harry. Bununla hatırlanacağım.''
''Bu portrelerle mi?''
''Hayır, onlar sanat eserinin parçası sadece. Eserim henüz tamamlanmadı, daha dur.''
''Hım, adı var mı?''
''Nemesis'' dedi kadın kısık sesle.
Harry ona soran gözlerle baktı. Bakıştılar.
''Tanrıça hani, bilirsin.''
Kadının yüzünün bir tarafı gölgeliydi. Harry gözlerini kaçırdı, yeterince görmüştü.
Kadının kıvrık beli bir dans partneri için yanıp tutuşuyordu. Bir ayağını ileriye mi yoksa geriye mi gideceğine karar veremezcesine öne atmıştı. Göğsü inip kalkıyordu ve Harry'in onun ince boynundaki damarlardaki nabız atışlarını görür gibi oldu. Harry'e sıcak basmıştı, başı dönüyordu. Anna ne demişti? Beni o kadar çabuk terk etmemeliydin. Harry öyle mi yapmıştı? Harry, gitmeliyim dedi Harry. Anna'nın elbisesini başından geçirerek çıkarınca kadın gülerek beyaz çarşafın üstüne sırtüstü düştü. Dizüstü bilgisayarın ekran koruyucusundaki sallanan palmiyelerin arasından vuran turkuvaz ışık, karyola başındaki küçük şeytanların ve ağzını açmış hırlayan iblislerin üstünde gezinirken kadın Harry'nin kemerini çözdü. Anna eskiden ninesine ait olan bu yatağın neredeyse 80 yıldır burada olduğunu söylemişti. Harry'nin kulağını hafif hafif ısırdı ve yabancı bir dilde tatlı ve anlamsız sözcükler fısıldadı. Sonra fısıldamayı kesip Harry'nin üstüne oturdu ve gidip gelirken haykırdı, güldü, yalvardı, dış güçleri çağırdı. Harry bu hiç bitmesin istedi. Harry tam gelecekken kadın birden durdu. Onun yüzünü ellerinin arasına aldı ve sonsuza kadar benim misin diye fısıldadı. Gülerek kesinlikle hayır diyen Harry kadını yatırıp üstüne çıktı. Ahşap iblisler ona sırıtıyordu. Sonsuza kadar benim misin? Harry evet diye inlerken boşaldı. Gülmeleri bittiğinde kanter içinde ama hala sarmaş dolaş öylece yatarlarken Anna bu yatağı ninesine bir İspanyol soylusunun hediye ettiğini söyledi. Ninemin 1911'de Sevilla'da verdiği bir konserden sonra dedi. Başını biraz kaldırınca Harry onun dudaklarının arasındaki yanan sigarayı gördü. Yatak 3 ay sonra Oslo'ya SS Eleanor'a gemisiyle gelmişti. Şans eseri geminin Danimarkalı kaptanı Jasper bilmem kim, Anna'nın ninesinin kesinlikle ilk sevgilisi olmasa da bu yatakta birlikte yattığı ilk erkek olacaktı. Jasper tutkulu bir adamdı besbelli. Ninenin söylediğine göre yatağı süsleyen at figürünün başı o yüzden kopmuştu. Hazdan kendinden geçen kaptan Jasper figürün başını ısırıp koparmıştı. Anna güldü, Harry de gülümsedi. Sonra sigara bitti ve seviştiler. İspanyol Manila ahşabının gıcırtılarıyla iniltileri Harry'nin kendini dümenin başında kimse bulunmayan bir teknedeymiş gibi hissetmesine yol açtı. Ama bunun önemi yoktu. Harry bütün bunları çok eskiden yaşamıştı. Anna'nın ninesinin yatağında ayık geçirdiği ilk ve son gecede. Harry dar demir yatakta döndü. Komodindeki radyolu ve alarmlı saatin üzerinde 3:21 yazısı parlıyordu. Harry küfretti. Gözlerini kapayınca düşünceleri Anna'ya ve ninesinin beyaz çarşaflarının üstünde geçirdikleri yaza geri döndü. Harry o yazın çoğunu sarhoş geçirmiş olsa da geceleri erotik kartpostallar gibi pembe ve muhteşem geceleri anımsayabiliyordu. Yazın sonundaki ayrılık cümlesi bile bayat ama içtenlikle söylediği bir klişeydi. Benden iyisini hak ediyorsun. O aşamada artık öyle çok içiyordu ki gidişat belliydi. Harry zihninin açıldığı zamanlardan birinde Anna'yı kendisiyle birlikte aşağı çekmemeye karar vermişti. Anna ona yabancı dilde küfretmiş ve bir gün aynısını ona yapacağını, onun en sevdiği şeyi elinden alacağını söylemişti. Aradan 7 yıl geçmişti. İlişkileri sadece 6 hafta sürmüştü. Sonrasında da Harry onu yalnızca 2 kez görmüştü. Bir keresinde bir bardayken Anna onun yanına yaşlı gözlerle gelmiş ve başka yere gitmesini söylemişti. Harry öyle yapmıştı. Bir de Harry'nin kız kardeşini götürdüğü bir sergide rastlaşmışlardı. Harry onu arayacağına söz vermiş ama aramamıştı. Harry saate tekrar bakmak için döndü. 3:22. Anna'yı öpmüştü akşamın sonunda. Kadının dairesinin buğulu camlı kapısından kazasız belasız çıkınca ona iyi geceler dilemek için sarılmıştı ve sonra öpüşmeye başlamışlardı. Kolaydı ve harikaydı. Her halükarda kolaydı. 3:33. Tanrım, Harry ne zamandır eski bir sevgilisine iyi geceler öpücüğü vermekten suçluluk duyacak kadar hassaslaşmıştı. Derin ve düzenli soluklar almaya, Bockstadt Wien'de Industrie Gata üzerinden kaçış rotalarını düşünmeye çalıştı. İçeri, dışarı, tekrar içeri. Anna'nın güzel kokusunu alabiliyordu hala. Onun vücudunun tatlı baskısını, dilinin sert ısrarını hissedebiliyordu.
6. Bölüm Chilly. Günün Ekeberg Tepesi'nin üstünden vuran ilk ışıkları cinayet masası toplantı odasının yarısı indirilmiş jaluzisinin altından geçerek Harry'nin kısık gözlerinin çevresindeki kırışıklıkları aydınlatıyordu. Uzun masanın ucunda bacakları açık halde ayakta duran Rune Ivarson ellerini arkasında kavuşturmuş topuklarının üstünde öne arkaya sallanıyordu. Arkasındaki yazı tahtasına büyük kırmızı harflerle "Hoş geldiniz" yazılmıştı. Ivarson'un bunu sunumlarla ilgili bir seminerden öğrendiğini varsayan Harry, hırsızlık masası şefi konuşmaya başlarken esnediğini saklamaya çok da çalışmadı.
"Herkese günaydın. Bu masada oturan sekizimiz cuma günü Bockstadt Wien'de gerçekleştirilen banka soygununu soruşturmak için toplanmış ekibi oluşturuyoruz."
"Cinayeti" diye mırıldandı Harry.
"Pardon?"
Harry koltuğunda dikeldi. Ne tarafa dönerse dönsün lanet olası güneş gözlerini kamaştırıyordu.
"Bunun temelde bir cinayet soruşturması olduğunu söylemek daha doğru olur sanırım."
Ivarson soğuk soğuk gülümsedi. Harry'e değil masada oturan ve çabucak göz attığı diğerlerine.
"Önce sizi birbirinizle tanıştırayım diye düşünmüştüm ama cinayet masasından arkadaşımız önce davrandı. Dedektif Harry Hall'un amiri Bjarne Möller nezaket gösterip uzmanlık alanı cinayet olan Bay Hall'u bize ödünç verdi."
"Ağır suçlar masası" dedi Harry.
"Ağır suçlar masası. Hall'un solunda adli tıptan Thorleif Weber oturuyor. Kendisi suç mahallinin incelenmesine nezaret etti. Çoğunuzun bildiği gibi. Weber en deneyimli adli tıp uzmanımızdır. Analiz yeteneğiyle ve şaşmaz sezileriyle meşhurdur. Emniyet müdürü bir keresinde av partilerinde Weber'i av köpeği niyetine kullanmak istediğini söylemişti."
Masadakiler güldüler. Harry'nin Weber'in gülümsemediğini bilmek için ona bakmasına gerek yoktu. Weber hemen hemen hiç gülümsemezdi. En azından sevmediği insanlara gülümsemezdi ve neredeyse hiç kimseyi sevmiyordu. Özellikle de genç amirleri sevmezdi. Hepsinin meslekleriyle ya da teşkilatla gönül bağı olmayan ama emniyet müdürlüğünde kendilerini göstermeleriyle elde ettikleri nüfuzları olan, güce meyilli, kabiliyetsiz, kariyer düşkünleri olduklarını düşünürdü. Ivarson kahkahaların dinmesini gülümseyerek ve denize açılmış bir teknenin kaptanı gibi yükselip alçalarak bekledi.
"Beate Lön mesleğinde oldukça yeni. Kendisi video kayıt uzmanımız."
Beate'nin yüzü pancar gibi kızardı.
"Beate hırsızlık ve ağır suçlar masası denilen birimde 20 yıldan fazla görev yapmış Jorgen Lön'ün kızıdır. Görünüşe bakılırsa efsanevi babasının izinden gidiyor. Daha şimdiden birkaç vakanın çözülmesini sağlayan kritik kanıtlarla ekibe katkıda bulundu. Bundan daha önce bahsetmiş miydim bilmiyorum ama geçen yıl hırsızlık masasına gelen vakaların aşağı yukarı %50'sini çözdük ki uluslararası bağlamda."
"Bahsetmiştin Ivarson."
"Teşekkürler."
Ivarson bu kez gülümserken dosdoğru Harry'e baktı. Zorlama bir şekilde ağzı kulaklarında sürüngen gibi dişlerini sergileyerek gülümsüyordu. Ve bu gülümseme tanıştırma faslı boyunca yüzünden hiç kaybolmadı. Harry geri kalanlardan ikisini tanıyordu. Magnus Rian, Tom Refjordlu genç bir dedektifti. 6 aydır cinayet masasındaydı ve iyi bir izlenim uyandırmıştı. Diğeri ise Didrik Gudmundsson'du. Masadaki en deneyimli soruşturmacıydı ve hırsızlık masasında şef yardımcısıydı. Harry'nin hiç sorun yaşamadığı, sessiz, sakin, sistemli çalışan bir polisti. Son iki kişi de hırsızlık masasındandı. İkisinin de soyadı Lee'di. Ama Harry'e tek yumurta ikizleri olmadıklarını hemen anladı. Toril Lee küçük ağızlı ve dar yüzlü, uzun boylu, sarışın bir kadındı. Ola Lee ise toparlak yüzlü, gözleri neşe saçan, bodur, kızıl saçlı bir adamdı. Harry onları koridorda çoğu insanı selam verme aşamasına geçeceği kadar sık görmüştü. Ama selam vermek hiç aklına gelmemişti.
Ivarson tanıştırma faslını, "Bana gelince beni zaten tanıyorsunuz" diyerek noktaladı. "Ama formalite olsun diye söyleyeyim ki ben hırsızlık masası pasıyım ve bu soruşturmanın başına getirildim.
Başta söylediğin şeye gelince Hall, masum insanların öldüğü banka soygunlarını daha önce de soruşturmuştuk.
Harry Zoka'yı yutmamaya çalıştı. Gerçekten çalıştı ama o timsah sırıtışı bunu imkansız kılıyordu.
Onlarda da başarı oranınız %50'nin biraz altında mıydı?
Masadaki tek bir kişi güldü kahkahayla. Weber.
Kusura bakmayın, Hall'la ilgili bir şeyi söylemeyi unuttum dedi Ivarson gülümsemeden. Kendisinin komedyenlik yeteneği varmış. Son derece espritüelmiş diye duydum.
Masaya huzursuz bir sessizlik çöktü bir an. Sonra Ivarson korna sesini andıran kısa bir kahkaha atınca masadakiler hafifçe gülüştüler.
Pekala, önce durumu özetleyelim.
Ivarson klasörünün ikinci sayfasını açtı. Bu sayfanın başında adli tıp kanıtları yazısı vardı. Adam bir keçeli kalemin kapağını açıp kendini hazırladı.
Söz sende Weber.
Carl Thorleif Weber ayağa kalktı. Kırçıl saçıyla sakalı aslan yelesine benzeyen kısa boylu bir adamdı. Sesi kısık ve sevimsiz ama netti. Fazla uzatmayacağım.
Kesinlikle dedi Ivarson kalemi kağıda yaklaştırarak. Ama acele de etme Carl.
Uzatmayacağım çünkü çok zamana ihtiyacım yok diye omurdandı Weber. Elimizde hiçbir şey yok.
Peki dedi Ivarson kalemi alçaltarak, elinizde hiçbir şey yok. Bundan tam olarak kastın nedir?
Elimizde yeni bir 45 numara Nike ayakkabının izi var. Bu soygunla ilgili her şey o kadar profesyonel ki bundan çıkarabildiğim tek şey soyguncunun gerçek ayakkabı numarasının muhtemelen bu olmadığı. Kurşun balistikte incelendi. 7.62 milimetrelik standart AG3 kurşunu. Yani Norveç krallığındaki en yaygın kurşun. Çünkü bütün askeri kışlalarda, silah dükkanlarında ve ülkenin dört bir yanındaki yedek subaylarla gönüllülerin evlerinde bulunuyor. Bir başka deyişle izini sürmek imkansız. Bunlar dışında soyguncunun o bankaya girdiğini gösteren hiçbir iz yok. Bankanın civarında da iz yok. Oralarda da kanıt aradık.
Weber oturdu.
Teşekkürler Weber. Bu bilgilendirici konuşma için.
Ivarson bir sonraki sayfaya geçti. Tanıklar.
Hall.
Harry koltuğuna iyice gömüldü. Soygundan hemen sonra bankadaki herkesin ifadesi alındı. Videoda gördüklerimizin dışında bir şey anlatabilen çıkmadı. Yani hatırladıkları bazı şeylerin doğru olmadığını biliyoruz. Bir tanık soyguncunun Industry Gata'dan yukarı doğru yürüdüğünü görmüş. Ortaya çıkan başka bir tanık da olmadı.
Bu da bizi sıradaki maddeye getiriyor. Kaçış arabalarına dedi Ivarson. Toril.
Torilli masadan kalkıp adamın yanına gitti ve yukarıdaki projektörü çalıştırdı. Projektör son 3 ayda çalınan hususi otomobillerle ilgili bir özeti oynatmaya başladı. Kadın baskın Zunmersk aksanıyla en muhtemel olduğunu düşündüğü 4 kaçış arabasından bahsetti. Bunları vasat marka ve modellerden olmalarına, dikkat çekici olmamalarına, açık renklerine ve soyguncuya güven verecek kadar yeni olmalarına dayanarak seçmişti. Arabalardan biri Maridalsvayan'a park edilmiş halde bulunan bir Volkswagen GTI özellikle dikkat çekiciydi. Çünkü banka soygunundan önceki gece çalınmıştı.
Banka soyguncuları devri arabası listelerinde yer almamak için genellikle arabaları soygundan kısa süre önce çalarlar diye açıkladı Torilli. Tepedeki projektörü kapatıp slide alarak koltuğuna geri döndü.
Ivarson başıyla onayladı.
Teşekkürler.
Harry hiçbir şey için diye fısıldadı Weber'e. Bir sonraki sayfanın başlığı video analiziydi. Ivarson keçeli kalemin kapağını geri takmıştı. Beate yutkundu, genzini temizledi, önündeki bardaktan bir yudum su içti ve tekrar öksürdükten sonra gözlerini masadan ayırmadan söze başladı. Videodaki...
Biraz daha yüksek sesle lütfen Beate.
Sürüngen gülümseyişi. Beate genzini defalarca temizledi. Videodaki soyguncunun boyunu ölçtüm. 1.79 boyunda, Weber de öyle düşünüyor.
Weber başıyla onayladı. Harika diye bağırdı Ivarson zorlama bir şevkle. Keçeli kalemin kapağını çıkarıp yazdı. Boy 1.79 metre.
Beate masaya bakarak konuşmayı sürdürdü. Az önce üniversitedeki ses analistimiz Aslak senle konuştum. Soyguncunun İngilizce söylediği 5 sözcüğü incelemiş. Kayıt. Beate sırtı ona dönük ve not almaya hazır halde duran Ivarson'a kaygıyla göz attı. Kayıt kalitesinin fazlasıyla kötü olduğunu söyledi. İşe yaramazmış. Iverson kolunu indirirken aynı anda alçak güneş bir bulutun ardında gözden kayboldu ve onunla birlikte arkalarındaki duvara düşen büyük ışık dikdörtgeni de kayboldu. Odaya ağır bir sessizlik çöktü. Iverson derin bir nefes alıp öne doğru sallandı.
Neyse ki en iyi kozumuzu en sona sakladık.
Hırsızlık masası şefi son sayfaya geçti. İstihbarat. Hırsızlık masasında çalışmayanlarınız için şunu açıklamamız yerinde olabilir. Elimizde bir banka soygununun video kaydı varsa önce istihbarat birimini devreye sokarız hep. 10 vakadan 7'sinde iyi bir video kaydı soyguncunun kimliğini ele verir. Soyguncu eski dostlarımızdan biri ise eğer.
Maskeli olsa bile mi diye sordu Weber.
Iverson başıyla onayladı. İyi bir gizli dedektif eski bir mahkumu duruşundan, vücut dilinden, soygun sırasındaki konuşma tarzından, maskeyle gizlenemeyecek birçok küçük ayrıntıdan tanıyabilir.
Iverson'un sağ kolu Didrik Gudmundsson ama soyguncunun kimliğini bilmek yetmez diye araya girdi. Ayrıca...
Doğru diye sözünü kesti Iverson. Elimizde kanıt olması gerek. Bir soyguncu kameraya bakarak ismini söylese bile maskeli olduğu ve somut kanıt bırakmadığı sürece kanun nezdinde elimizde hiçbir şey yoktur.
Peki teşhis ettiğiniz o 7 kişiden kaçı hüküm giydi diye sordu Weber.
Birkaçı dedi Gudmundsson. Bir soygunu kimlerin gerçekleştirdiğini bilmek her halükarda iyidir. Hüküm giymeseler bile... En azından nasıl çalıştıklarını, yöntemlerini az çok öğrenmiş oluruz ve bir sonraki soygunlarında onları enseleriz.
Peki ya bir daha soygun yapmazlarsa diye sordu Harry.
Iverson'un güldüğü zamanlarda adamın kulaklarındaki kalın damarlarının şiştiğini fark etmişti.
Sevgili cinayet uzmanı dedi Iverson hala şakacı bir edayla. Etrafına bakarsan hemen herkesin şimdi sorduğun soruya kıs kıs güldüğünü fark edeceksin. Çünkü başarıya ulaşmış bir banka soyguncusu mutlaka ama mutlaka tekrar soygun girişiminde bulunur. Banka soyguncuları için yer çekimi kanunu gibidir bu.
Iverson pencereden dışarı bakıp son bir kez kahkaha attıktan sonra topuğunun üstüne döndü.
Bugünkü yetişkinlere yönelik eğitimimizin sonuna geldiysek elimizde zanlı olup olmadığına bakabiliriz belki.
Ayağa kalkıp kalkmamakta kararsız kalan Ol Ali Iverson'a baktı ama sonunda koltuğunda kalmaya karar verdi.
Geçen hafta sonu çalıştım. Montajlanmış videoyu cuma akşamı 8'e kadar hazırladık. Videoyu istihbarat birimindekilere acı evinde izlettim. O gün çalışmayanlar cumartesi günü çağrıldılar. Buraya toplam 13 istihbarat görevlisi geldi. İlki cuma günü saat 8'de, sonuncusu ise...
Bunları geç Ola dedi Iverson, bize neler bulduğunuzu anlat.
Ola huzursuzca güldü. Ürkek bir martı gibi ses çıkarmıştı.
Espen Vaaland hastalık izninde dedi Ola. Banka soyguncuları konusunda epey bilgilidir. Onu yarın buraya getirmeye çalışacağım.
Yani demek istediğin?
Ola odadakilere çabucak bakındı. Pek bir şey bulamadık dedi usulca.
Ola burada yeni sayılır dedi Iverson.
Harry adamın çenesini sıkmaya başladığını fark etti.
Ola insanların %100 teşhis edilmelerini istiyor. Bu takdire şayan. Ama elimizdeki vakada biraz abartı olur. Çünkü soyguncu...
Katil.
Tepeden tırnağa örtülü, ortalama boyda, ağzını göstermeyen, atipik yürüyen ve kendisine büyük gelen ayakkabılar giyen biri.
Iverson sesini yükseltti.
Yani sen bütün listeyi say bize Ola, kimler var?
Kimse yok.
Birkaç isim vardır mutlaka.
Hayır dedi Ola yutkunarak.
Yani sen şimdi kimsenin tahminde bulunmadığını, Oslo'nun en adi pislikleriyle her gün haşır neşir olmakla gurur duyan, 10 vakanın 9'unda kaçış sürücüsüyle, çalıntı paraları taşıyan adamla, gözetlemeyle ilgili söylentiler işiten, o gönüllü lağım farelerimizin, hevesli sivil polislerimizin birdenbire tek bir tahmin bile yürütmeye yanaşmadıklarını mı söylemek istiyorsun bize?
Tahmin yürüttüler dedi Ola. 6 isim saydılar.
Hadi söyle o zaman be adam.
Bütün isimleri kontrol ettim, hiçbiri olamaz. Biri soygun sırasında Plata Pazar Meydanı'nda görülmüş, biri de Tayland'da, Pattaya'da. Bunu kontrol ettim. Sonra bütün sivil polisler birinden bahsettiler. Çünkü bu adam soyguncuyla aynı vücut yapısına sahipmiş ve soygunu gayet profesyonel işiymiş. Adam Tveita çetesinden Björn Johansen.
Ya öyle mi?
Oğla koltuğundan kayarak masanın altında gözden kaybolmak istermiş gibi görünüyordu. Ulleval hastanesinde yatıyor. Geçen cuma Aures Alatea ameliyatı olmuş.
4. ayrımın sonu. Sayfa 63.